Farklı Kaydı'nın sunduğu Saat Farkı'na hoş geldiniz.
Hey, hey,
hoş bulduk.
Hey,
ben
hey,
Arda
hey.
Karabacık, Aras Bayram ve Özgün Akkol'la beraberiz. Nasılsınız?
Aa, çok iyi, çok güzel her şey. Ben işe döndüm. İşe döndüğüm için inanılmaz mutluyum. Çünkü iş kişinin aynasıdır yaptığı iş. Lafa bakılmaz. O yüzden aşırı keyifliyim. Sabahları böyle inanılmaz bir şevkle koştur koştur işime gidiyorum. Çok mutluyum o yüzden. Siz nasılsınız?
Ben de çok mutluyum yani. Al benden de o kadar.
Şimdi Atlas'ın şey olmasına, 2 yaşında olmasına bir hafta mı kaldı?
Aynen, Arda Karaböcek için büyük gün, bizim için de büyük gün. 15'i.
15'i. Şimdi şöyle, çok hoş bir 2 yaş çok hoş geçiyormuş çocuklarda. Ben onu deneyimledim. Sabır dilerim. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Hayırlı haftalar. NBA.
NBA geri dönüyor. Zaten biz de o yüzden biraz geri döndük. Nasıl geri dönecek, neler olacak biraz bahsedelim. Aras, istiyorsan sen başta 22 takım muhabbetinden başlayarak anlatabilirsin.
Abi şöyle, bence hani herkes az çok biliyordur bizi dinleyen. 31 Temmuz'da geri dönüyor NBA. Çok yüksek ihtimal. Biz şu anda çarşamba akşam 22.51'de konuşuyoruz bunu. Yarın NBA ile takım sahipleri arasında bir görüşme ve bir oylama yapılacak ama genel olarak özellikle oyuncuların istediği yere geldiğini ve takım sahiplerinin buna az çok evet diyeceği biliniyor. Şimdi bir burada esas önemli çıkarım şu olabilir. Oyuncular neredeyse bu konuyla ilgili istedikleri her şeyi kabul ettirdiler. Neydi bunlar? Dönebileceği en geç zamanda dönsün. Niye bunu istiyorlar? İşte en azından bir hazırlanma süresi, bir kamp süresi, playofflar başlamadan en azından işte 8-10 tane maç oynamak istiyorlardı sakatlıklar azalsın diye. Onu aldılar çünkü 31 Temmuz NBA'in başlayabileceği ve işte bir sonraki sezona draftıyla, şeyiyle, serbest oyuncu dönemiyle falan her şeyi yetiştirebileceği en son tarih olarak gösteriliyordu zaten. Oyuncular bir onu kazandılar. İki, playoff şansı olmayan ya da az olan, yani nispeten baya baya azalmış takımların oradaki Orlando'daki ortama girmesini istemiyorlardı genel olarak. İşte bazı takımlar buna karşı çıkıyordu. Atlanta'dır, Chicago'dur falan. Ama işte bazı takımlar da Charlotte gibi mesela. Hani yani playoff olmayacaksa, biz oynayamayacaksak ve işte sadece playoff için toplanacaksa bu takımlar, normal sezonda da kalan maçların tamamı değil de bir kısmı oynanacaksa biz oyuncularımızı riske atmak istemiyoruz diyenler oluyordu takımlardan. Ama oyuncuların genel olarak tavrı, abi ben hani bu topa hiç girmeyeyim. Madem işte playoff yapacak şeyim de kalmadı. Kimsenin sağlığını tehlikeye atmayalım. Bunu da aldılar. Yani az çok NBA'in şu anda sunduğu teklif, oyuncuların istediği teklif. Nedir bu teklif? İşte dediğimiz gibi 31 Temmuz'da başlayacak. Ekim'e kadar, değil mi? Ekim'e kadar devam etmesi planlanıyor. 8 tane normal sezon maçı üstüne şeyi sabit tutup, Doğu Konferansı, Batı Konferansı işini sabit tutup bir tane de ufak bir ekleme olarak 8-9 arası play-in maçı. 8. sıra için. 8. playoff slotu için yani. Buna da şöyle bir uyarlama getirmiş NBA takımları. NBA yönetimi nedir bu? Eğer 9. bitiren takım 8. bitiren takıma 4 maç kadar yakınsa, 4 galibiyet kadar yakınsa sezon bittiğinde bir play-in maç oynayacaklar. Play-in kısmında şöyle double elimination deniyormuş. Ona ben bugün öğrendim ne olduğunu. 9. takımın o 8. playoff slotunu kapması için 8. takım 2 kez yenmesi gerekiyor. 8. takım 9. takım bir kere yenerse playoff slotu onun oluyor. Şimdi burada bazı tartışmalar var. Bir, önce şuradan başlayabiliriz. Oyuncuların istediği oldu, bu iyi bir şey mi? Ya bana soracak olursanız hani bu bizim çok fazla yaptığımız bir tartışma burada. Bu işin emeği, bu işin kaynağı, bu işin bir numaralı ürününü ortaya koyan ekip oyuncular. Dolayısıyla her türlü şartta, her türlü ortamda her zaman oyuncuların hakkının geçmesi, oyuncuların sözünün geçmesi bence en mantıklı olan. Ha bu bizim yani sonuç olarak biz eğlenmek için basketbolu izliyoruz. bizim eğlencemizi fulleyen bu mu oldu diye soracak olursanız bence olmadı. Ne bileyim işte grup muhabbeti konuşuluyordu, işte Dünya Kupası muhabbeti falan. Hani beşerli takımlardan dört grup muhabbeti konuşuluyordu. Mesela o bence çok daha ilgi çekici olurdu. Ya da play-in turnuvasının 8-9 değil de işte ne bileyim 8-11 olması şeye göre, konferansların durumuna göre bilmem ne. Bence daha ilgi çekici olurdu ama tabii ki oyuncular özellikle hani bu salgın ortamında, karantina ortamında onların sağlığı hepimizin önceliği. İşte etik tartışmaları var bunun. Çünkü hani çok daha acil durumda olan, çok daha semptomatik olan insanlara değil de o Orlando'da yapılacak bu arada. Orlando seçiminin de sebebini anlatayım. Geçen bizim gündem podcast'imizde konuşmuştuk. Orlando'da işte Disney'in bir şeyi var. Ne denir ona artık? Kompleksi diyeyim. Disney'in bir kompleksi var. İşte içinde 3 tane spor salonu varmış. Disney'de malum aynı zamanda ESPN'in de sahibi. ESPN'de işte NBA'in en önemli medya yürütücüsü olarak görev alıyor. Dolayısıyla Orlando seçildi. Las Vegas'ın da ismi çok geçiyor. Las Vegas çok istekliydi hatta. NBA bu noktada işin etik kısmını anlatıyordum. Etik kısımda şu, ya işte bir sürü test almışlar. Hani oyuncular her gün, her sabah ve her akşam test yapabilmek için, o işte her oyuncunun negatif çıktığı ortamı korumak ve oradaki kimsenin sağlığını tehlike altına atmamak için. Ama işte bu elbette bir etik tartışma doğuruyor ya. O kadar teste bu kadar hani halkın geri kalanına oranlı çok düşük bir nüfus için şey yapılır mı diye, bu testlerin ayrılması doğru mu diye. Çünkü sonuç olarak dünyada sınırlı sayıda test var, öyle ya da böyle. Her ne kadar çok artmış olsa da bir ay öncesine göre özellikle güvenilir test üretimi. İşin o etik tartışma boyutu var. NBA'nin isteği şuydu en başından beri. Onlar bir şeyler denemek istiyorlardı. Bu işte sezon içi turnuvasının bir benzerini denemeyi çok istiyorlardı. Hazır böyle bir ortam yakalamışken play-in turnuvasını, daha geniş kısmını denemek istiyorlardı. İşte bu grup muhabbetini denemek istiyorlardı. Konferansları ortadan kaldırmayı denemek istiyorlardı. Onların çoğu ya takım sahipleri tarafından ya oyuncular tarafından reddedildi. Sadece play-in turnuvasını atabildiler içine, ki onu da hani çok ciddi bir şerhle atabildiler. İşte 2 maç kazanma şerhi, 4 maç yakın olma şerhi gibi. NBA'nin de çok istediği olmadı ama NBA'nin her şeyden önce bir numaralı önceliği tabii ki geri dönmekti. Sonuç olarak yani işin etik tartışma kısmını bir yana bırakıyorum. Çünkü gündem podcast'inde çok uzun uzun konuştuk. Benim inanılmaz içime sinen bir durum değil ama benim hani Amerikan halkından genel olarak işte NBA timeline'ından aldığım tavır şu. Ya abi etiğini boşver, hani bu tür durumlar için, karantina durumu için sporun geri dönmesi bizim için çok daha önemli diyen taraf çoğunlukta. Ha, çoğunluğun olduğu taraf her zaman doğru söylüyor diye bir şey yok. Benim katıldığım bir argüman değil bu. Ama sonuç olarak yarınki oylamadan sonra 31 Temmuz itibariyle NBA dönecek gibi görünüyor.
Harika. 22 takım hangilerinden oluşuyor onu hemen bahsedelim. İşte 8 takım batıdaki, doğudaki 8 takım zaten haliyle geliyor. Washington Wizards geliyor doğudan. Batıdan Portland, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs ve Phoenix Suns da mı geliyor?
Evet, Phoenix de var.
Phoenix'i niye getirmişler, çağırmışlar? Yazık adamlar. Disney'i göstermek istemişler herhalde. Bunlar zaten Phoenix'te yavrum kavrulur yazın diye oraya götürmüşler herhalde.
Abi o öyle mi? Yani 10. takım Charlotte mı şeyde doğuda?
Evet.
Charlotte hiç istemiyordu abi. Michael Jordan'ın açıklaması var, ben oyuncularımın sağlığını tehlike altına atmak istemiyorum diye. Muhtemelen Phoenix'in istekliliği Charlotte'ın isteksizliği etkili olmuştur orada diye tahmin ediyorum. Eğer Phoenix dönmek istediyse, o konuyla ilgili bir bilgim yok. Hani dönmek isteyen, playoff şansı olmayıp dönmek isteyen takımlar Atlanta ve Chicago'ydu. Çünkü işte Atlanta şey, hani Capella'yı aldım işte Trae Young'la bir görmek istiyorum diye. Chicago'nun da malum işte genç bir çekirdeği var. Koçu görmek istiyorlar sezon sonu bir karar vermeden muhtemelen. İşte onlar da şeyde basketbol yapılanmasında değişikliklere gittiler. En azından bir 8-10 maç görmek istiyorlar diye tahmin ediyorum. Muhtemelen orada şey etkili olmuştur. Charlotte'ın dönmek istememesi, Phoenix'in dönmek istemesi etkili olmuştur.
Özgün, peki Kanada'da bu koronavirüs muhabbeti nasıldı? Durum nasıldı? Toronto'nun şansı mesela koronadan dolayı arttı mı düştü mü? Yoksa hep aynı şekilde mi geçti? Amerika çok fena kırıldı. Her yer kapandı. Toronto'da durumlar nedir sence?
Valla burası yani Amerika'nın kuzey komşusu olan bir ülkeye göre herhalde hafif atlattı diyebiliriz. Özellikle New York eyaleti ile bizim bu Ontario eyaletinin sınırı var. Ve New York'ta Amerika'nın en kötü eyaletiydi bu konuda. O yüzden hani bizim burada daha beter geçmesi beklenebilirdi ama işte sınırları falan kapadılar.
Abi soğuk, ondan sonra... soğuk çok kırıyor virüsü. Bir aslında var ya şurada, şuraya da bir kar atsa kıracaktı virüsü ama işte kar yağmadı.
Sıcak kırmıyor muydu? Soğuk
sıcak da kırıyor, soğuk da kırıyor. Ona çok karar veremedi bilim insanlarımız. Oğlum bu sürecin en büyük kaybedenleri bilim insanları değil mi Allah aşkına?
Evet ya. Kaç? Yani hakikaten.
Mart'ta falan işte hani çok alevlendi bu iş. 3 aydır bir şey bekliyoruz. Ulan dışarıdan gelen kargodan bulaşıyor mu virüs, bulaşmıyor mu? Onu bekliyoruz biz hala falan.
Ya abi, damacana evet, ya. Bir de Ercüment diye bir adam çıkıp falan hani iyice adamların hani 3 kuruşluk bir haysiyeti kalacaksa onu da bitirdi sağ olsun.
Evet abi şey böyle yani hani sirkeyle damacana siliyoruz falan böyle deli gibi. Böyle şey geliyor işte alışveriş geliyor onları balkona koyuyoruz falan ki biz işin hani inanılmaz şanslı kesimiyiz bu noktada böyle işte dışarıdan şey söyleyebiliyoruz. Alışveriş yapabiliyoruz falan. Ve onları siliyoruz sirkeyle. İşte kızım
biz
geliyor.
Biz şeyler yapmadık ya.
Kızım geliyor şükür. Ya baba beraber silelim. Aa yaklaşma falan. Muhtemelen hani ya ortada bir şey yok. Aa yaklaşma falan. Bilim insanları hakikaten demek ki şey böyle bütün gün dişlerini fırçalıyorlarmış ve işte şu diş fırçası bu diş fırçası kötü falan yapıyorlarmış yani.
Çok iyi yorum bu.
Bizim en büyük sıkıntımız Atlas'ın okulunun kapanması oldu. Şimdi dört gözle onun açılacağı günü bekliyoruz yani.
Daha çok Atlas bekleyeceğiniz.
Atlas çok yaramaz gözüküyor öyle mi?
Maalesef abi.
Sesindeki kaybetmişlik duygusu üstüne kadar geldi. Maalesef.
Aynen. O konuda dertliyim, oralara girmeyelim. Yani genel olarak hani Toronto'nun şansı belki artmıştır diye düşünebiliriz. Çünkü Amerika'nın birçok bölgesine göre bu şeyi daha rahat geçirdi Kanada. Ve şimdi de artık yavaş yavaş normale dönüyor. Türkiye kadar hızlı olmasın. Burada da bazı şeylerin artık yavaş yavaş açılması bekleniyor. Bence yani bizim oyuncuların moralleri bir çıt daha yüksek olabilir yani.
Ara son olarak sorulara geçmeden bu George Floyd olayıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Bizim söylememize gerek var mı sence?
Abi gerek var. Yani dertli olduğumuz her konuyu söyleyeceğimiz bizim bir mono platform burası. Dertli olduğumuz bir konu. Sen benden daha bile dertlisin. İstiyorsan sen başta ben ekleyeyim bir şeyler.
Şöyle bir durum var. İki şekilde rahatsız oldum ben Türkiye'nin bu George Floyd olayına yaklaşımında. İlki çok aşırı şekilde, duyarlı bir şekilde tepki veren ekip biraz beni gerdi. Çünkü ya yani bizim ırkçılığa karşı tepki duymamız için binlerce kilometre uzaktaki Amerika'ya ihtiyacımız yok. Ya Türkiye'de her gün yaşanan bir olay, ya her gün görebileceğiniz ırkçılık olayları var ve tamamen göz ardı ediliyor. Hatta ırkçılık var diyeni linç ediyorlar. Terörist, faşist bilmem ne diye bir şekilde yok etmeye çalışıyorlar. George Floyd'a karşı bu kadar duyarlı davranmaları bazı insanların beni gelmişti. Ama daha sonra tabii ki özümüze döndük. Şimdi de Amerika'da, ben Amerika'ya gittim, başıma ırkçılık gelmedi. Dolayısıyla Amerika'da ırkçılık yoktur diyenler ortaya çıktı. Yani beyaz bu konuda, ırkçılık konusunda hiç sorun yaşamamış ve yaşaması mümkün olmayan insanların bu kadar iddialı konuşması beni çok geriyor gerçekten. Yani Louis C.K.'in bir esprisi var. Gerçi Louis C.K. işte şey diyor. Zaman makinesi sadece beyazların hayali. Çünkü ne zamana geri giderlerse gitsinler ırkçılık olaylarıyla karşılaşmıyorlar diyor. Yani bizim hayal edebileceğimiz, aa benim başıma gelmiyor, dolayısıyla kimsenin başına gelmiyordur diyebileceğimiz olaylar değil bunlar. Yani sadece ufacık bir ihtimal bu privilege, yani kendi doğumundan gelen özelliklerden birazından fedakarlık vermen söz konusu olduğu takdirde hemen savunmaya geçiyor insanlar. Ya senden bin kat daha kötü durumda, daha kötü koşullarda büyüyor insanlar ve sen bunları göz ardı ediyorsun. Birazcık ödün vermiyorsun kendinden, belki işte bana zararı dokunur diye ve hemen karşı tepki koyuyorsun ırkçılığa karşı. ırkçılığa karşı olmak nedir zaten de günümüzde. Böyle bir durum var. Tabii dediğim gibi hani bizim de bu konuda çok kapsamlı yorum yapmamız bitmez zaten. Bütün podcast bunu konuşuruz ama şimdilik benim diyeceklerim bu kadar bu konuda.
Abi şimdi bir benim yani hani Türkiye merceğinden bakıp rahatsız olduğum bir numaralı şey şu. Şimdi bir kısım hani liberal diye çok genel bir tanımlamaya tabi tutacağım o kısmı, üzgünüm. Gerçekten üzgünüm bu konuda yani hani bunların alt dallarını, üst dallarını, kimin nereden yaklaştığını, neoliberal, liberal ayrımı falan bunların hepsini konuşmamıza gerek var mı? Bence yok şu anda ama genel olarak liberal bir bakış açısıyla şu işlere bakanların çıktığı, ki onlar da işte kendi aralarında iki grubu ayrılıyor, çıkış yaptığı iki nokta var. Ben o iki noktadan çok rahatsızım. Birinci nokta şu. Senin dediğin şey. Ya Türkiye'de ırkçılık mı var? Abi, Türkiye'de ırkçılık denilen şey öyle içselleştirilmiş, öyle kurumsallaşmış durumda ki millet yaptığı ırkçılığın bile ırkçılık olduğunun farkında değil. Şimdi anacak, tamam mı? George Floyd'u anacak haspam. Olabilir, anabilir. Ben senin kadar şey yaklaşmıyorum buna. Çıkış noktanı anlıyorum ve katılıyorum tabii ki. Hani buna kendi içimizden çıkışla da karşı koyabiliriz ve koymalıyız da. Irkçılık işini kastediyorum. Ama George Floyd'u anacak haspam, tamam mı? Kendisi bir şey yapmış, görsel yapmış. Kendisi yapmış bunu. Çok güzel siyah çocuklar. Böyle çok güzel siyah çocuklardan kolaj yapmış. Böyle ilkokul 5 el işi çalışması gibi. Onu atmış Twitter'a, şey yazıyor. Black Lives Matter. Abi. O öyle bir şey değil. O öyle bir şey değil. Gerçekten değil. Yani senin kafanda yarattığın güzel siyah çocukları, çocuklar da çok tatlış algısı zaten Türkiye'de kurumsallaşmış, içselleşmiş ırkçılığın bir tezahürü, başka hiçbir şey değil. Ki oralara gelene kadar ne ırkçılıklar dönüyor bu ülkede? Ya bu ülkede Festus Okey olayı yaşanmadı mı? Bu ülkede siyahlar şöyle kokuyor, böyle kokuyor yazan karakterler baş tacı edilmedi mi? Bu ülkede her türlü şey tweetinin altına, NBA tweetinin altına yok al muzye, al maymun, al bilmem ne, aa bu da işte şöyle böyle pis zenci falan yazılmıyor mu? Bunlar şey mi zannediyorsunuz siz? Irkçılık değil mi zannediyorsunuz? Ama biz seviyoruz yaratılanı yaradandan ötürü. Nasıl seviyorsunuz yaradanı, yaratılanı yaradandan ötürü? Bizde olmaz ırkçılık. Nah olmaz. Sadece siyahlara yapılanlar bu. Sadece siyahlara yapılanlar. Daha bile kurumsallaşmış, daha bile içselleşmiş ırkçılığa daha gelmedim bile. Yani çünkü herkes çıkışını oradan yapıyor ya, oradan anlatıyor ya bir şeyleri. Bu bir. İkincisi. Abi, bak. Otoriteye biat Türkiye'nin en korkunç sorunu. En korkunç sorunu. Bana belki en korkuncu gibi geliyor. Çünkü benim en rahatsız olduğum sorun bu. Bizim bu liberaller nerede bir otorite görseler ona tapmadan duramıyorlar. İşte polislerin açısından düşünelim. Polis kendini tehdit altında hissetmiş. Ya abi Allah aşkına açın bakın bak. Reddit'te binlerce video dönüyor. Binlerce video dönüyor. Ne olur bir açın bakın. Oturduğunuz yerden o... Yani bunu biz de yapıyoruz. Oturduğumuz yerden diyeyim. Oturduğumuz yerden. Bu konformist balonumuzun içinden. Bidi bidi bidi işte. Onlar da bilmem nereye yağmalamasalarmış. Abi dünyanın en birleştirici gücü... En birleştirici gücü... Zulme uğramanın bilincidir. Zulme uğramanın bilinci. Bu kurumsal ırkçılık, sistematik ırkçılık meselesi. ABD'nin en önemli sorunu. Ama bunu evrensel bir hale getirmek istiyorsanız ille, gerek yok bence ama, ille istiyorsanız ve oradakilerle bir bağ kurmak istiyorsanız zulme uğramanın ortak bilincidir. O ortak nokta. Sen zulme uğrayanlarla değil de oradaki otorite figürüyle kendini özdeşleştiriyorsan, onlarla empati yapmaya başlıyorsan, çok affedersin, çok affedersin canım kardeşim. Sen dal yaran önde gidenisin. Yani daha da bilmiyorum, bir şey dememe gerek var mı? Herhalde yok diye tahmin ediyorum.
Yani George Floyd'dan fazla Nike'tan çalınan ayakkabıya üzülen var. Nike'a ne olacak?
Evet abi. Evet. Ben çalınsa ne olacak? Ben inanamıyorum buna. İnanamıyorum. Bak inanamıyorum. Yani oradaki sistematik ırkçılığın doğurduğu eşitsizlik, doğurduğu kurumsal adaletsizlikle sen Türkiye'de oturduğun konformist balonundan bir bağ kuramıyorsan, sen bu hayatı yanlış yaşıyorsun. Bak tarih yazacak bunları. Tarihin en azından tarihin doğru yerinde dur. Tarihin doğru yerinde duramıyorsan yazma. Her fikir paylaşılmak zorunda değil.
Bağ kuramama sebebi bir şey değil mi zaten onun da, yani kendi ülkesinde yapılan Kürtlere karşı olan özellikle ırkçılığı görmezden gelip onlara karşı yapılan haksızlığı görmezden gelmek istiyor. Hani onu kabul ederse ve öbürünü kabul etmezse çelişkiye düşeceğini hissediyor içten içe. O yüzden böyle ufak tefek kendine bahaneler bulmaya çalışıyor ki kendi konform şeyi bozulmasın yani.
Aynen katılıyorum bu dediğine. Neyse geçelim mi sorulara? Var mı Özgün senin bu eklemek istediğin başka bir şey?
Yok yani siz yeterince şey söylediniz konuyla ilgili. Yani tamamıyla hepsine katılıyorum. Hani bu konuda özel podcast çeksek yeri var yani. Bunlar önemli mevzular ve aynı zamanda işte şu anda ben çok memnunum hani kadınlara olan bu sürekli şiddetin de daha fazla, gerçi o tabii benim baktığım yerden de olabilir ama en azından daha fazla konuşulmaya çalışılıyor. Kadınlar daha fazla haklarını aramaya başladılar gibi hissediyorum. Umarım öyledir. Bu da işte onun bir başka tezahürü. İşte hepsini keşke demeyelim de umarım hepsi çığ gibi büyüyüp bir noktada artık bu privileged insanların artık daha fazla saçmalamayacağı günler yakındır diye bitireyim.
Evet sorular. Efendime söyleyeyim. Ersin et Ersin ileri sormuş. Siz kas mutlaka dinleyin. Podcast'imiz var. YouTube'da 3 tane videomuz var. Türkçe altyazılarıyla birlikte çok değerli basketbol figürleriyle, Gigi Datome ile, Vladimir Miçoğlu'la falan konuştular. Ersin ileri sormuş. Bu sezonun Ekim sonu bittiğini düşünürsek gelecek sezon 82 maçlık fikstürde ne derece bir azalma olur? Ayrıca bu formatta sürpriz bir şampiyon görme olasılığı ne kadar arttı? Şimdi bu 82 maçlık fikstürün işte düşünmesi işi zaten hani yıllardır konuşuluyor biliyorsunuz. Hani NBA yönetimi bir şeyler denemeye çalışıyor falan diyordum ya. Bu Ekim'e kadar sarkma işi bir sonraki sezon mutlaka etkileyecek öyle ya da böyle. O sarkmanın sonucunda hani bak lan bu sezonu işte 70 maç yapmak zorunda kaldık, 75 maç yapmak zorunda kaldık diye böyle bir kaynatıp öyle devam edebilirler gibi geliyor bana. O açıdan da önemli sezonun şeye sarkması, Ekim'e sarkması. Bence o bir. Bu formatta sürpriz bir şampiyon görme olasılığı ne kadar arttı? Özgün ne diyorsun?
Vallahi bence arttırır ya. Yani sadece format, gerçi yani şu anda sadece formatı bağlamdan çıkarıp sadece formatı konuşmamız zor da genel olarak bütün bu yaşadığımız şeyler, tabii bir de Amerika'dan bahsediyoruz yani az önceki şeyi de başkaldırıyı da görmezden gelemeyiz yani orada çok büyük şeyler yaşanıyor şu anda. Onun da tabii etkisi olacak yani çok ilginç de günler bizi bekliyor diye düşünüyorum ve kesinlikle bunun da şampiyonluğa bir etkisi olacak yani.
Arda?
Bir şampiyonlar ne kadar etkisi olur bilmiyorum da hikayesine etkisi olacağı kesin bu sezonun hikayesine. Ben açıkçası gene iki takımı favori görüyorum. Sonuçta Antetokounmpo umarım işte bu koronavirüsü durumundayken üçlüklerine şutuna çalışmıştır diye hayal ediyordum. Onun da kendi evinde potosu yokmuş. Nasıl olmaz anlayamıyorum yani. Ben Antetokounmpo'nun sahası yok evinde. Biri bana bunu açıklasın. Milyon dolarlar kazanmıyor mu bu adam? Bir tane pota nasıl almamış evine? O çalışamamış dolayısıyla şutuna. O yüzden ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum.
Abi evet, o nasıl bir enayilik ya?
Evet ya.
Ya burada ama, herkesin evinin önünde pota var abi, öyle söyleyeyim sana yani.
Belki de saklıyordur bu arada. Öyle bir yani, ihtimal de var.
Umarım öyle bir şeydir.
Ama tabii yaşlı takımlara biraz daha avantaj sağlamış olabilir. Sakatlıktan, Paul George mesela sakatlıktan tam geri dönememişti. Belki ona bir avantaj sağlamış olabilir. Ama dediğim gibi çok fazla dengelerin değişeceğini düşünmüyorum.
Şimdi şöyle, bu tür işte beklenmeyen aşırı uzun bir aradan sonra ve hani ya işte yaklaşık bir ay kampa girecek bunlar. 8 tane normal sezon maçı oynayacaklar. Bunlar az bu süreler değil. Ama yani iki tane mefhumun öne çıktığını söyleyebiliriz. Bir, bu tür ortamlar pür yetenek tavanı daha yüksek takımlara hizmet eder. Pür yetenek tavanı daha yüksek takım deyince de benim şu anda aklıma Clippers'tan başka takım gelmiyor. Hani Sixers'ı da oraya atabiliriz. Özellikle normal sezonu nispeten kötü geçirip hani playoff'ta yükselme yaşayabilecek bu şeye uyan, mefhuma uyan takımlar arasında. Ama Sixers'ın bambaşka şey sorunları var. Saha içi sorunları var ve hani Embiid'in de bu karantina sürecini çok iyi geçiren bir profesyonel olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum, belki yanıltır beni ama görmedim de hiç sağda solda. O açıdan hani pür yetenek tabanı daha yüksek takımlar öne çıkabilir ya. Bu şey gibi hani çok basit örnektir. İkisi de olağanüstü yetenekli tabii ki ama yani bundan işte 15 sene sonra Federer'le Nadal'ı bir korta atsam bir saat maç yapsalar muhtemelen Federer işte yani hani tenis oynamak için doğmuş olağanüstü yetenekli bir herif olduğu için muhtemelen o bir saatlik maçı Federer kazanır bundan 15 sene sonra. Ama o maç işte 10 saat sürse muhtemelen Nadal kazanır. Çünkü çok daha büyük atlet, kas hafızası çoğu zaman çok daha gelişkin, çok daha iyi savunma yapıyor. İşte çok daha net bir tavrı var tenis kortunda. Çok daha ne istediğini bilen bir oyuncu. O iş uzadıkça, o maç uzadıkça Nadal daha favori konuma geçer. Bu da biraz onun gibi. Yani hani şey daraldıkça, mesafe daraldıkça yetenek tavanı yüksek takım öne çıkıyor. İkincisi sakatlık işi. Clippers'ın darbe iyice bir numaralı noktalardan biri de o. Çünkü hani muhtemelen gidişatı etkileyecek bir iki sakatlık görürüz gibi geliyor bana. Çünkü kim karantinada nasıl zaman geçirdi, sakatlığa teşne olan oyuncular için çok daha zor bir durum bilmem ne. Hani bu noktada da işte bir numara Clippers gibi geliyor insan aklına. Yine Philadelphia geliyor insan aklına. Lakers'ın LeBron harici parçaları da sakatlığa teşne topçular. Yani hani Allah korusun hiç olmasın tabii ki. Yani her takım full gitsin ve çok özledik çünkü full basketbol görelim. O iki açıdan etkili olabilir gibi geliyor bana. Ha bunlar yani sürpriz bir şampiyon çıkarır mı bütün bunlardan? Yani bence işte 3 tane zaten favori var. Lakers'a Clippers önde bence işte yarım adım. Onların yarım adım arkasından Milwaukee geliyor. O üçü dışında hani dediğim gibi öyle çok acayip bir sakatlık dışında ben bir şampiyon adayı çıkmasını açıkçası beklemiyorum. Teşekkür ediyoruz Ersin İleri'ye. Tam da bu noktada Bahadır Et Bıdık Burger sormuş. Bahadır'ın bu Bıdık Burger'e dönmesine ben çok sevindim çünkü değiştirmişti. Nikola Jokic kaç kilo olarak döner?
Oho, bunu hiç düşünmemiştim. Oğlum, galaksi olarak dönebilir hakikaten ya.
Yani geçen zaten bizim şeyde de konuştular bunu. Gündem podcast'inde en çok kilo almış oyuncu hangisidir diye. Herkesin gittiği isim tabii hemen Jokic oldu. Özellikle de şeyde onu bozduysa biraz bu karantina süreci falan biraz da böyle moralini falan düşürdüyse yani normal yazın aldığı kiloların 2-3 katını almış dönebilir yani her an.
Ben de tam tersi şey okudum. Yok için kilo verdiğini ve çok iyi geçirdiğini karantina sürecini okudum. Yani sahada görmemiz lazım. Geçen şeyi gördünüz mü? Higuain'in fotoğrafını gördünüz mü?
Yaşlı amca olmuş o ya.
İnanılmaz oğlum yani şey... Baya böyle kahvede okey falan oynamış muhtemelen. Yani şey falan yani abi bira göbeği yaparsın o başka bir şey. Adam baya kivi göbeği yapmış yani. Abi bana bir kivi, abi bana bir kivi, işte iki şeker atıyor içeri. Sürekli okey oynuyor. Hiçbir hareket yok falan. Öyle bir göbek salmış. yani Jokic'ten öyle bir şey bekliyordum ben ama hani gelenler farklı. Ben bilmiyorum işte Embiid konusunda biraz daha kararsızım. Salam Ejret DSC Luka sormuş. Abiler selamlar. Bleach Report bu sezon performansları ile ligdeki oyun kurucuları sıralamış. Bu listeyle ilgili bir sorum olacak. Buranın oyun kurucu olarak sayılması için daha ne yapması gerekir? Ve yakın zamanda Luka Doncic zorlayacak bir oyuncu gelir mi? Liste şu şekil. 1 Doncic, 2 Lillard, 3 Chris Paul, 4 Ben Simmons, 5 Kyrie Irving, 6 Kyle Lowry. Kyrie Irving'i Kyle Lowry'nin üstüne kim niye yazmış acaba? Russell Westbrook, Trae Young, Kemba Walker, Ja Morant. Ya şöyle, LeBron hani özellikle Kyrie'siz dönemden sonra baya baya point guard oynuyor işin hücum kısmında. Ama o yani pozisyon işi biraz artık işin hücum kısmında pozisyonlar ortodoks kavramların çok ötesine geçtiği için ve hani bambaşka bir şey izlediğimiz için bundan 15 sene öncesine, 20 sene öncesine göre biraz bulanıklaştı. Pozisyon tanımı daha fazla savunma üzerinde, kim üzerinden, kimi savunduğun üstünden kurgulanıyor. Bir de oyuncunun yarattığı, işte takımı yarattığı algı üzerinden kurgulanıyor. Ki hani LeBron işte malum NBA'in en önemli algı yaratıcısı şu anda. O 3 numara olarak kabul edilmek istediği sürece 3 numara olarak kabul edilecektir. Ama hani point guard olarak anıldığı anda bu sezon NBA'in açık ara en iyi point guardı olduğu kesin. Sıralamaya fena bir sıralama değil bu. Hani aralarından Doncic olağanüstü yani hani şey diye sormuş ya, işte yaklaşan olur mu diye sormuş ya. Yani tavan olarak bence yanına yaklaşan yok özellikle şu saydıklarımız arasında. Hani Ja Morant'i çok beğeniyorum ben. İzlemesi olağanüstü keyifli ama hani Doncic kalibresinde bir oyuncu olacağını zannetmiyorum kariyerinin herhangi bir noktasında. Bütün yeteneğine rağmen. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Neredeyse birebir katılıyorum.
Şeyi fark etmiştim ya. Bizim oynadığımız fantezi oyunlarında LeBron'u PG'ye koyuyordu galiba. O günlük oynadığımızda PG'den alıyorduk LeBron en son.
Doğru doğru. PG, yani bayağı PG diye açılıyor artık. Şeyde aynen. De yani haftalıkta da PGSF. Çoğu yerde yanlış hatırlamıyorum.
O da güzelmiş. Yani o yüzden yani şeyde alabilirdi gayet rahat. Hani kimse de niye bunu bu sıralamayı aldığınızda demezdi yani. O yüzden hani şey söyleyelim, bazı şeylerde de artık PG olarak görülüyor yani.
Özgün'ü bu yüzden özledik. LeBron'un hakkını koruyacak biri lazım.
Aynen, ben şeyde olsaydım Last Dance'lerde işin rengi farklı olabilirdi.
Ah gülüm. Ha şey, Last Dance'le ilgili hazır seni yakalamışken birkaç bir şey söylemek ister misin?
Yani öyle hani birkaç bir şey söylemek çok da istemem ama az önceki şeyle ilgili bir bağlayayım hızlıca. O işte şampiyon değişir mi sorusuna bağlayayım. Yani ben özellikle Last Dance'i izleyince şeyi biraz daha net fark ettim. Yani olaylar kağıt üstünde ne olursa olsun, hani kağıt üstünde şey filan diye yazıp geçen bir tane çok güzel Koray paylaşmıştı Twitter'da. Elemanın teki böyle iki takımın şeyini yazmış. Kadrosunu yazmış kağıda. Sonra diyor ki işte bu takımın forveti bu, bununki bu. Kim kazanır? İşte Trabzonspor. İşte sol bek şu, sol bek öbürü, kim kazanır? Galatasaray falan diye maçı oynatmış. Hani özellikle maçların öyle oynanmadığı ve şampiyonun öyle çıkmadığını Last Dance'i izleyince bir kez daha böyle dank etti yani. Hakikaten kimya dediğimiz şey çok önemli, takımların kimyası. Hani o yüzden de az önceki şeyde şampiyon değişir mi sorusuna benim cevabım hani kesinlikle etkileyecektir olmasının biraz da sebebi o. Ben o açıdan da şeyi izlemeyi çok sevdim yani Last Dance'i. Zaten diğer bütün her açıdan çok sevdiğimizi bir kenara koyuyorum. Onu da güzel gösterdiler bence.
Abi ben onu şeyde yapıyordum. İlkokulda basket turnuvalarında yapıyordum. Sınıflar arası turnuvada. Böyle 5-5 diziyordum karşılıklı takımları. Ya şu bizimkinden iyi, bu onlarınkinden iyi falan. Her seferinde de şey çıkıyordu. Karşı takım daha iyi çıkıyordu. Nitekim şey, 3 senede de ilk turda kaybetmiştik.
Birinde... Çalışabilir diyorsun.
Ha, evet. Yani hani kimya mimya geçebiliriz bunları. Birinde de size kaybetmiştik zaten.
Bizim takım fena değildi ya.
Sizin takım çok iyiydi lan. Sen vardın, Birgi vardı, Necip vardı. Ben tek başıma oynuyordum.
Yeter.
Yeter aynen. Hakikaten.
Ya şeyler vardı. D şubesi mi o? Gökhan vardı ya uzun.
Ilgınlar ha.
Aynen. Onlar sertti.
Bu noktaya nereden geldik? Ha tamam. Fat Fadeaway sormuş. Fat Fadeaway yani inanılmaz bir Jaylen Brown hayranı şu anda. Lucky Weed'in yeni bölümünde lütfen dinleyin. Gordon Hayward'a da saydırmışlar. Bu sezonun şampiyonunun yanına asterisk konmalı mı? Şimdi bunu bir açıklayayım ben. Ben bunu ilk kez Bill Simmons'dan duydum. Belki başkasının şeyidir, muhabbetidir. Özellikle lockoutlu sezonlara yani kısa süren, daha az maç süren ya da işte daha kısa sürede tamamlanması gereken ya da şampiyonluğu etkileyecek derecede bir süperstarın sakatlandığı sezonlara ve şampiyonluğu etkilediği sezonlara bir işte atıyorum 1998-1999 şampiyon Spurs tepesinde bir yıldız, bir asterisk altında şey yazar işte lockout sezonuydu. Böyle tanımlanması, böyle anılması gerektiğini söyler hep. Fed de sormuş. Hani o da şeyden soruyor ya. Hani Lakers şampiyon olursa biz bunu kaynatır mıyız? Ulan bu sezonda da şampiyon oldunuz ama bu şampiyonluktan bir şey olmaz aslında. Buna katılıyor musun Özgün? Konmalı mı sence?
Ya bence şeyi playoffları her zaman yaptıkları gibi playoff yaptıkları sürece gerek yok asterikse.
Arda?
Kimin şampiyon olduğuna bağlı. Yok katıldım. Bence şampiyonluk şampiyonluktur. Yani şöyle olsaydı böyle olsaydı diye senaryo yazsanız çok fazla insana çok fazla yüzük dağıtırsınız. Yani çok fazla takım çok fazla şampiyonluk değişir. O yüzden o varsayımsal şeye girmeye hiç gerek yok. Normal oynanan sandı kim kazanırdı gibi bir varsayıma gerek yok. Şu an bu şartlardayız. Bu şartlarda herkes aynı şartta oynuyor. Kim kazanacaksa o şampiyon olmuş olacak. Bence özel bir ayrıca belirtilmesine gerek yok. Korona şampiyonu demeye gerek yok.
Korona şampiyon. Ercüment Ovalı. ya bu evet yani hani daha çok şeyden çok yani normal playoff oynandığı sürece işin bu noktaya gelmesinden çok biraz sakatlık belirleyecek o asterisk işini bence. Evet azıcık farklı bir vitese geçelim. Mustafa Metin Sevim sormuş. Et Meme Sevim 13. Meme Sevim herhalde. çok tatlı ya. Bu çocuğun profil fotoğrafına bakmaya doyamıyorum. Karantinada izlediğiniz en iyi filmler. Evet Arda Karaböcek. Anlat bakalım karantinada izlediğiniz en iyi filmler.
Ben karantinada eski filmlere sardım. Eski çok filmleri iyi. İzledim. İzlemediğim klasikleri izledim.
Çok iyi.
Bir de eğlenceli filmler izledim. Ağır filmlerden özellikle kaçındım. The Hunt'ı izledim. Beğendim mesela. O iyi bir film.
Şey mi? Başka ne? Yakten olan Hunt'ı mı?
Ya bu sene çıkan
Hunt. Ha bu sene çıkan. Tamam okey.
O yüzden şey yani eğlenceli bir film. Böyle çok abartılmasına gerek yok ama güzel. Başka bakacağım şimdi hemen neler izlemişim. Spellbound izlemişim bak o eski filmlerden o güzeldi. Lovebirds Netflix'teki gene eğlenceli tavsiye edebileceğim filmlerden biri. Başka da güncel bir şey izlememişim açıkçası. Hep eskiler. Gentleman'ı seyrettim. Eğlenceli ama birkaç kere gördük onu da. Öyle o kadar.
Ben sen bana dedin ben Gentleman'ı izleyeceğim diye. Ben sana dedim şeyi Snatch tekrar izle daha iyi diye. Niye öyle yapmadın?
Haklısın ama işte o zaman şey olmuyor. Aktiviteydi o. Aktivite olarak tamam. Bence şey, eğlenceli.
Önünde liste açıksa klasiklerden en çok hangisini beğendin?
Klasiklerden ya çok beğendim hepsini neredeyse. Witness for the Prosecution inanılmaz film. Yani 1957'de bu kadar günümüze birebir alıp koyabileceğim film çekilmiş olması çok şaşırtıcı. Çok iyi film. Witness for the Prosecution. En çok sevdiğim eski film oydu herhalde.
Ben ya
ben Aras Bayram tavsiyesiyle şeyi izledim. Bir tane çocuk var kameraman insanların acılarını çekmeye çalışıyor. Kendince belgesel yapıyor. Çok da beğenmedim açıkçası.
Acaba hangi filmden bahsetmiş?
Şey falan. Ana direkt şey anlamam lazımdı be. Kaşe, daha nasıl anlatayım?
Kaşe falan mı?
1960'lar filmi mi 70'ler filmi mi?
Şey mi?
Oydu.
Peeping Tom falan mı?
Ha Peeping Tom olabilir bak.
İnsanların acıları.
Aynen Pippington. 1960 filmiymiş tam. Yuvarlak.
Arda sen izledin mi onu?
Peeping Tom'u bize derste izletmişlerdi.
Derste izletmişlerdir değil mi? Tahmin ettim ya.
Tam derste izletmedik şimdi ya hakikaten.
Evet. Yani özellikle evde seyredip bence güzel film de hani keyif almak için popcorn film arıyorsan öyle bir film değil. The Invisible Man iyiydi bir de.
Ben hiçbir zaman popcorn film aramıyorum ya. O yüzden o konuda kafam rahat.
Ben arıyorum. Çok arıyorum. Hatta bak ne izlemişim. Şimdi önümde açık ne izlediğim her şeyi ben notluyorum da. Spies in Disguise izlemişim. Will Smith'in karakteri animasyon kuşa dönüşüyor. Kuş oluyor. O filmi seyretmişim ve beğendim ben bu filmi.
Yine ya yine senin için özel film çekmişler. Will Smith'in animasyon karakterini kuşa dönüştüğü filmi senden başka kimse izlemezdi herhalde zaten. Yani. ya Peeping Tom.
Benim annemler buradaydı. Biz onlarla izledik genelde filmleri. İlk başta böyle Mubi'ye falan sarar gibi olduk. Ama Mubi'den öyle filmler çıktı ki mesela bir tane film izledik. Arjantin'de 3 lezbiyenin porno film çekme öyküsü.
Aileyle izlemek için ideal.
Yani herhangi bir ekiple izlemek için ideal bir film gerçekten. Öyle filmlerle falan başladık. Böyle 2-3 yumruk yiyince derbeder olduk. Sonra olaya el koyup Harry Potter şeyini izletti, külliyatını izletti bize.
Çok iyi.
Ama benim en çok şey yaptığım herhalde işe yarar bir şey oldu ya. Bu şeyde izlemeye nail oldum. Çünkü platformlardan birine geldi. Mubi'ye mi geldi? Blue TV'ye mi geldi? O sayede izledim. O hakikaten çok bayağı başarılı filmmiş yani. 3 senedir niye insanların konuştuğunu anlamış oldum filmi.
Ben işe yarar bir şeyi izledikten bitirdim izlemeyi. 2 tane şey kafama dank etti. Bir, ben inanılmaz mutlu kalktım filmin başından. Hani bilmiyorum Pelin Esmer öyle bir tepki bekliyor muydu izleyicisinden. Ama ben yani şeyden hani Pelin Esmer filmi bitirir bitirmez mutlu olmuş gibi geldi bana. Onun mutluluğunu paylaştım belki de bilmiyorum. İkincisi abi bu millet işte New Yorklular falan böyle New York'ta geçen film için ölüyorlar bitiyorlar ya.
Hı hı.
Ben şeyle doldum. İzmir özlemiyle doldum.
Evet ya,
filmi
evet.
Bitirir bitirmez.
Ya o benim de böyle içimde böyle şey oldu. Çok hoştu yani orası.
Biraz İzmir'e bükmüş. Çünkü işte Alsancak iskelesinden vapura binip Alsancak iskelesinde iniyor falan ama.
Ama şey öyle bir vapur var galiba. Gidip dolaşıp. Ya yeterince
oğlum,
inmezsen.
Öyle bir vapur var dediğin Alsancak'tan bir vapura binip inmezsen o vapur o vapur işte yani. Öyle
doğru,
bir vapur
evet.
Var.
Öyle bir sürü vapur varmış.
ya ben işin garibi MMS yazdı bana abi Witness for the Prosecution'ı izledin mi diye. Ben izlemedim. O da çok beğenmiş. Sen de şimdi öldün. Bir ona bakayım. Ya benim şeyim çok zayıf. Klasik film külliyatım çok zayıf. Peeping Tom da işte dediğim gibi hani muhtemelen sinema tarihinde yeri olan filmlerden biridir benim yani o algım da çok zayıf. Ben şeyle kamera yönetmen izleyici üçgeninde kurulan ilişkiye çok takığım ben. Peeping Tom'un da esas derdi o ve hani inanılmaz anlatmış onu hele 1960 için çok acayip bir iş o. En çok yani yeni izlediklerim arasında en çok etkilendiğim film odur. İşe yarar bir şeyden ben de bahsedecektim. Son olarak hani daha böyle işte çıtır çerez bir şey atmak için şey dedim Netflix'te de hazır duruyorken Jurassic Park'ı ben tekrar izledim. Yani oğlum Jurassic Park olacak bir iş değil. Ya yani, 93 mü 95 mi? O senede böyle minimum CGI'la inanılmaz bir dünya yaratmış Spielberg. Olağanüstü bir film. İnanılmaz keyifli. Yani hala işte 25 sene sonra tıkır tıkır akıyor. Hiçbir problem yok. Şöyle bir problem var. Spielberg'in malum hani öveyim sonra gömerim. Spielberg'in malum şeydir. Kadınlarla, kadın karakterleriyle çok dertlidir Spielberg. Onları nasıl yansıtacağını, nasıl kullanacağını pek bilmez. İşte hani bunu Spielberg'ü şey yapmak için, savunmak için, korumak için söylemiyorum ama işte annesi babasının en yakın arkadaşıyla kaçmış. Yani dolayısıyla çok dertlidir kadınlarla ve kadın karakterleriyle ilgili. Onları evin dört duvarının arasına gömmeye bayılır. Jurassic Park o açıdan enteresan bir deneyim. Çünkü İşte Laura Dern'in canlandırdığı karakter inanılmaz bir aksiyon kahramanı. İşte dinozorlar, dişi dinozorlar tek başlarına üremeye başlıyorlar, onu öğreniyorlar falan. Çocuklarla ilgilenme işi, çocuklarla bağ kurma işi, erkek aksiyon kahramanına düşüyor bilmem ne bilmem ne. Hani işin şey kısmı, kadınlara bakış kısmı açısından Spielberg'in en enteresan filmlerinden biridir o. Öte yandan da o sonunda attığı, Spielberg'in her zaman geldiği nokta o filmlerinde maalesef. Mesela işte en meşhur, işte Amerikan şeyine, kültürüne en belki kazınmış filmi Jaws'un açılışında iki tane genç Spielberg'in kafasında zina yapar ve o gençlerden kadın olanını, köpek balığı, vahşi bir şekilde öldürür. Yani Spielberg'in kadınlara bakışı odur her zaman. Ve genel olarak hani neredeyse her filmde çok muhafazakar bir tutum takılmıştır. Burada da işte Jurassic Park'ın şeye bağlanması gerdi beni. Olağanüstü muhafazakar bir şekilde, ya yaratma işi Tanrı'nın tek elindedir. Tanrı'nın yaratmadığı hiçbir şey bu dünyada barınamaz noktasına geliyor film. Maalesef öyle ya da böyle. Ama onun dışında aşırı keyifli film. Evet, yine 15 dakika film sıkıştırdık buraya. Nail et, Nail Gülgen
sormuş. Ben bir de geçmeden şeyi söyleyeceğim. Karı çok beğendim ben.
Abi şimdi karı beğenme işlerini gençlere bırakalım artık ya.
Ben bayağı Bornova vibe aldım filmde. Çok hoşuma gidiyor benim öyle filmler.
Nail Gürgen sormuş. Drakula 3'ü sizce tahmin ne zaman yaptır? Ya yazıyordu bu ama ben kaçırdım. Ne oldu, kusura bakmasın Nail. Aras abi, malum 22 takım dışındaki takımlardan bir draft yapar mı? Oh, draft sorusu gelmiş Nail'den, şükür. Minnesota dışarıda, Warriors dışarıda, Chicago dışarıda, New York dışarıda, Detroit dışarıda, Atlanta dışarıda, Cleveland dışarıda. Curry alıyorum birinci sırada. İkinci sırada Karl Anthony Towns alıyorum. Üçüncü sırada Klay Thompson alıyorum. Dördüncü sırada Draymond Green mi alıyorum lan? Sanıyorum Draymond Green alıyorum. Yok. Ya yani, ama o çok sakatlanıyor. Tamam, beşinci sırada Blake Griffin aldım. Altıncı sırada Trey Young aldım. Yedinci sırada Andre Drummond aldım. Sekizinci sırada Mitchell Robinson aldım. Dokuzuncu sırada da Zach LaVine aldım. Nail onun için sormuş. Zach LaVine ne zaman alırım diye sormuş zaten. O yüzden yeter.
Korkunç oldu ya.
Olduğu kadar, olmadığı kadar be gülüm.
Yani tabii canım, eldeki imkanlarla.
Utkan Şahin sormuş. Evet, Utkansa. Söylendiği gibi bu sezon Ekim ayında bitecekse, biterse Ekim'e. Bir sonraki sezon çok fazla problem olmayacak. Mesela oynamayan takımların yıldızları en basitinden 10 aya yakın bir süre basketbol oynamamış olacak. Öbür sene sonunda olimpiyatlarında olduğunu düşünürsek bu bir problem midir? Ya işte bu bana şey gibi geliyor. Hani bir sonraki sezonu daha az maç oynanması, işte 70-75 bandına çekilmesi ve oradan devam edilmesi gibi geliyor. Ama Utkan'ın buradaki tespiti önemli. 10 aya yakın basketbol oynamama işi hakikaten can sıkar. Onu nasıl halledecekler bilmiyorum. Chicago'nun, Atlanta'nın falan dönme isteğinin sebebi de odur yüksek ihtimal. Berkay Küçük, et alt çizgi Berkay Küçük sormuş. Berkay Küçük'ü Last Dance dışında bir şey sorarken görmek de çok iyi oldu. Yarın oynamaya sunulacak sisteme baktığınızda normal sezon sonu olarak oynanacak 7-8 maç boyunca hangi takım ve hikayelere odaklanacaksınız playoff'a kadar? Arda.
Playoff'a kadar hangi hikayeye mi odaklanacağım?
Evet, hangi takımlar için?
Ben herhalde Zion Williams playoff yapacak mı yapmayacak mı, ona odaklanırım daha çok. Bir de bu geri dönen takımlarda mesela Clippers'ın nasıl geri döneceği çok önemli bence. Yani iyice dağılmış, zaten tam olarak bir takım haline gelememişlerdi. Yani bisiklete binmeyi öğrendiğinde hatırlarsın ya, Los Angeles Lakers biliyor. Geri döndüğünde tekrar başlayacak, binecek, gidecek. Clippers zaten hiç öğrenmemişti. İyice dağılmış bir şekilde mi geri gelecek? Onu görmüş olacağız. Onu merak ediyorum. Başka da merak edecek başka bir şey yok. Belki de yani isim çaktırıp çaktırmadan üçlük çalışıp çalışmadığını merak ediyor olabiliriz. Bakalım o durum ne olacak. Aslında Doğu çok çok daha eğlenceli de, oradan baksın çıkacağını düşünerek çok da bir hikaye çıkartamadım. Finale çıkacak takım belli olduktan sonra pek bir hikaye yok gibi.
Özgün ekleyeceğim bir şey var mı?
Valla ben Toronto'muzu tabii ki takip edeceğim. Ve Arda kadar şey bulmuyorum olayı. Biz en son 4 maç üst üste kazanırken Bucks 3 maç üst üste kaybetmişti. Onu hatırlatalım. Bir de yani şey tabii çok merak ediyorum, o Memphis, Portland, Pelicans, Kings ve Spurs arasındaki o kapışmadan kim ne şekilde çıkacak? Orası da yani en dikkat çeken yer herhalde.
Efendim, bence bir tip sormuş. MJ'in ten rengine göre ırkçılık yapanları karşıtıran herkese birlikte mesaj hakkında ne düşünüyorsunuz? Ayakkabı satışı konusunda derdi kalmamış herhalde. Bunu şununla bağlayacağım. Arma sormuş. Arma Kaynar, tanıyor musunuz bu arkadaş?
Biraz.
Jordan'a dost meclisinde söylediği "onlar da ayakkabı alıyor" lafı yüzünden sizce de fazla yüklenilmiyor mu? Dost meclisinde ettiğiniz herhangi bir lafı herkes öğrense başınıza neler gelir? Ben sıçarım diye düşünüyorum. Bu benimle mi alakalı? Teşekkürler, iyi yayınlar. Ne diyorsun Akko?
Yani dost meclisinde de olsa ben ettiğim laflara dikkat ediyorum. Yani bazı şeylerin dışına çıkmam. Ama ettiğim laflar öğrenirse yine rezil olur muyum? Olurum, o ayrı. Ama Jordan gibi böyle fütursuz laflar etmiyorum yani dost meclisinde de olsa.
Arda?
Ya o öyle bir şey var, evet. Herkes için geçerli olmayabilir ama insanlar, arkadaşlar arasında söylediği şeyler, Jordan'a ayrı olarak söylüyorum bu arada bunu. Söyler, ortaya çıktığında rezil olabilir insanlar. Bunun ortaya çıkacağını da düşünerek söylüyor zaten. Her devamlı söylemiş. Ben, bir defa değil, iki defa değil.
Ben çok yani naçizane bir aforizma yapabilir miyim? Yani dost meclisinde söylenen laf ortaya çıkıyorsa orası dost meclisi değildir. Ya haksız mıyım?
Yürü be. Haklısın.
Demek ki yani dost seçiminde bir problem varmış MJ'in, ama neyse Arda, sen daha mesela daha güzel bir şey söylüyordun.
Ya evet, o dışarı çıkacağını düşünerek söylemiş MJ. Orada bence onun üstüne gelinmesi gelinebilir. Yani bilmiyorum nasıl gelindiğini de ben görmedim açıkçası bu konuda. Jordan'ın saldırılmasına çok tanık olmadım, o yüzden bir şey diyemeyeceğim. Ama yaptığı açıklamayla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Şimdi günümüzde yaptığı açıklamayla ilgili.
Evet.
Bence bu genel olarak hani çok popüler bir görüş değil. Belki hatta sizden bile bu konuda tepki alacağım. Ama bence bu insanları dışlama, sen dün ne diyordun, bugün ne dedin, sen bilmem ne olurken sustun, sen bilmem ne olurken neredeydin, sus senin konuşmaya hakkın yok falan tavrı hiç doğru bir tavır değil. Hatta gerizekalıca bir tavır. Yani aptallık tavrı bu. Sen bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun. Değişmeye çalışan insana diyorsun ki işte sen sus, sen bilmem ne zamanında bir şey demiştin. Ya da sen bunu hak etmiyorsun benim kabulümü artık gibi bir noktaya geliyorsun. Ondan sonra da yalnızlaşıyorsun. Hiçbir şey değiştiremiyorsun. Sonra da hiçbir şey değişmiyor diye ağlıyorsun. Abi bu adamın niyeti belki de imajını düzeltmek olabilir. Belki şüpheci yaklaşabilirsin. Bunların hepsine tamamım. Tamamım yani. Evet, böyledir belki de. Hakikaten haklısın. Sen istediğini bu adama tepki gösterdiğinde diğer ortaya çıkacak insanların ortaya çıkmasını da engelliyorsun. Onlar ortaya çıkmadığında bir şey değişmiyor. Yani biraz bekle, hedefine ulaş. Ondan sonra test edersin tekrar bu sabıkalı olan insanların gerçekten görüşü değişmiş mi, değişmemiş mi? Biraz daha sonra karar verebilirsin. Su değil, oksijen değil. Yani Michael Jordan'ın samimi olup olmaması bu kadar mı önemli yani şu anda senin için? Yani burada Jordan'ı örnek olarak kullanıyorum. Çok fazla bizim başımıza geliyor Türkiye'de de. Konuşan, tweet atan ünlülere saldırıldı bu ülkede ya devamlı. Şimdi mi aklına geldi, ne oldu falan diye. Yahu neyse, fazla uzattım. Kısaca bence atabilir, iyi de yapmış, destek vermiş.
Sen şu açıdan söylüyorsun, insanların fikrinin değişmesiyle ilgili genel olarak bir derdimiz var bizim toplu olarak. Yani 10 sene önce durduğun noktanın aynı yerinde durulmasına dair böyle bir genel bir kanı var. Halbuki insanların fikri değişebilir ve değişmelidir de bazı konularda. o açıdan söylüyorsun ama şunu da söyleyeyim ben. Bazı insanların bu muameleye tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bazı insanlara da bu noktada rövanşist yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Zamanı gelince de o insanlara rövanşist yaklaşanlardan biri ben olacağım. MC üzerinde değil bu. Hayvan gibi iyi bir soru var. Furkan et ife alt çizgi gs. 22 takımdan geride kalan 8 takımdan birini lige alma hakkınız var ve alacağınız takımın playoff yapacağı bahsine tüm paranızı yatırmak zorundasınız. Parayı hangi takıma yatırırsınız? İyi yayınlar. Akkol.
Of, yine hangi takımlar dışarıda kalmıştı diye mi düşüneceğiz? Ya şey olabilir mi?
Şey diye düşün ama. Hayır, şey diye düşün. Şu anki sıralamayla değil. En baştan başladı sezon diyelim ve atıyorum. 15 tane maç oynanacak.
Abi hemen Golden State'i alırım ya. Biraz cheating gibi oluyormuş gibi hissediyorum ama.
Arda?
En garantisi o gibi geldi.
Öyle hakikaten. Cheating oldu o. Evet, Golden State buradan playoff yapar. Şu an girse.
Yani birinci belli, ikinci kim gibi oluyor. İkinci olarak da Atlanta çarptı gözüme belki bir ümit veren.
Mehmet Özgür sormuş. Mehmet 38-12-99-92 IBAN numarası sanırım bu. Bu uzun ara Clippers'ın pek bir düzen içinde oynamayan takımlara mı yarar? Cevap pozitif ise sezon başına kıyasla Clippers şampiyonluk için bir adım daha önde diyebilir miyiz? Dediğim gibi yetenek tavanı yüksek takımlara yarayacak diye düşünüyorum. Düzen kısmı, yani özellikle o bir aylık kamp süresinin belki en çok yarayacağı takım Clippers. Çünkü Clippers'ın özellikle o kadar yeteneğine rağmen oynadığı hücumu ben çok anlamlandıramadım normal sezonun geri kalan kısmında. Onların yiyeceği bir aylık kamp birkaç tane işi kolaylaştırabilir onlar için hakikaten. Dolayısıyla Clippers şeyine katılıyorum ben. Çıkarımına katılıyorum. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa devam ediyorum. Burak @Löpreşan 13 sormuş. Ligin en böyle iyiydik ya, kim maça çıkacak şimdi diyen oyuncusu kimdir? Ben Kyle Kuzma diyorum. Arda sen ne diyorsun?
Kyle Kuzma çok iyi cevap ya. Brooklyn çıkıyor mu maça? Çıkıyor.
Tabii tabii.
Kyrie Irving.
Kyrie oynamayacak ki zaten.
Hiç mi oynamayacak? Dönmedi mi sakatlıktan?
Zannetmiyorum dönmeyecek ya.
Dönmeyecekse o zaman belki de Embiid bile diye olabilir bunu, ben sana söyleyeyim.
Akkol?
Çeftik.
Bu podcast'e girerken Jeff Tick'ten bahsedeceğimizi hiç düşünür müydünüz ya? Jeff Tick. Tolga the Godless Socialist Immigrant. İnan bayılıyorum ya. Activation Funk. Nurkiç ve Collins'in iyileştiği senaryo Portland'ın playoff şansı nedir? Şimdi bu yetenek tavanı dediğimiz noktada hakikaten öne çıkan takımlardan biri de Portland. Yani Lillard'la McCollum ikisi de olağanüstü yetenekli topçular. İşte Melo fena bir sezon geçirmiyor. Ariza'yı aldılar. Bilmem ne bilmem ne. Playoff şansı kısmında ya 8 maç çok az. Portland'ın kat etmesi gereken yol var. Kapıştığı takım çok fazla. Ama yani bunu fikstür belli olduktan sonra bakmak daha doğru olacak bence. Fikstür muhtemelen perşembe şey olursa, yani yarın onaylanırsa cuma fikstürü açıklanır gibi geliyor bana. Hani o 22 takım arasında oraya gidecek takımlardan normal fikstür devam edecek. Sıradaki fikstür ne varsa o takımla oynanacak gibi gözüküyor ama orada da işte birkaç tane komplikasyon var tahmin edebileceğiniz üzere. Ona biraz şeyden sonra bakalım bence. CKD Cemal Kaan Duman sormuş. Aras abi, Ankara metrosunda doluluk oranı nedir? Abiciğim ben yani hani malum salgın dolayısıyla arabayla gidip geliyorum işe. Ama yani yollar çok kalabalık, iş yerleri çok kalabalık, her yer çok kalabalık. AVM'ler inanılmaz kalabalık. Dolayısıyla metro da çok kalabalıktır diye tahmin ediyorum. Yani becerebilen, öyle bir imkanı olan mümkün olduğu kadar uzak dursun metrolardan. Nasıl? İnanılmaz. Sosyal sorumluluk. KD bir et, KD Grain sormuş. Tekrar döndüğünüz için öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Şimdi mecburen değişecek pre formatından sonra önümüzdeki 1-2 sene içerisinde doğu batı ayrımı olmadan son 16'lı sistem görebilir miyiz? Ya da bu süreç bu tarz değişimlerin önünü açar mı yayınlar? Ya bu en çok aslında değindiğimiz noktalardan biri oldu. Doğu batı ayrımını kaldırma konusunda 1-2 tane derdi var NBA'nin. Bir, o rekabet işinin ortadan kalkacağını düşünüyorlar. İşte hani Last Dance'den de bu noktada çok fazla çıkarım yapılıyor. Ya işte Chicago Detroit gibi bir rekabet ortadan kalkacak. İşte bilmem ne bilmem ne gibi rekabetler ortadan kalkacak. Ben o noktada değilim açıkçası. Ama NBA'in denemekten en çok imtina ettiği şeylerden biri bu konferans kaldırma işi saydığım sebeplerden dolayı. Ama dediğim gibi yani hani NBA bir şeyler deneyecek. Bir play-in deneyecek. İki şeyi deneyecek. Muhtemelen bir sonraki sezon maç sayısını azaltmayı deneyecek. Greg Popovich et Greg Popovich sormuş. Bu gerçek Greg Popovich olabilir çünkü soruya bakın şimdi. Shaq'in Tim Duncan'a 99 şampiyonluğunu kastederek senin 4 şampiyonluğun var demesinin nedeni aşağılık kompleksi midir yoksa o playofflarda Duncan'ın onu sahaya gömmesi midir? Arda.
Ben sorunun başını kaçırdım, pardon.
Shaq'in Tim Duncan'a 99 şampiyonluğunu kastederek senin 4 şampiyonluğun var demesinin nedeni aşağılık kompleksi midir yoksa o playofflarda Duncan'ın onu sahaya gömmesi midir?
Tabii ki ikincisi.
İkincisi aynı zamanda
ya birincisi. O muhabbet biraz hakikaten ben bilmiyordum, bu karantina muhabbetinden sonra ortaya çıktı ve öğrendim. Çok fazla yarım sezon oynanmadı mı? Lockout'lardan lockout beğenmiyor muyduk biz? Neden sadece Spurs'unkini saymıyorlar, ben anlamıyorum.
Öbür lockout sezonuyla kısalan sezonda şampiyon olan takım kimdi ki abi?
Miami miydi yoksa?
Servet et Servet Yıldırım gıcıkınt sormuş. Sorum sayın Aras Bey'e. Aras Bey inanılmaz iyi. Lost Podcast'i. Lost Podcast'i ne zaman geldi? Lost Podcast'i. Kaan abilerle Lost konuşmayı gerçekten çok isterim ya. Lost Podcast'i ne zaman gelir?
Güzel.
Ve Dr. Jack Shepard bir NBA takımı olsa hangisi olurdu? Ya Lost Podcast'ini ben arada Twitter'da fiştekliyorum. Çok yapmak istiyorum çünkü. Ama onu yapmak için hani Netflix gibi bir platformda yayınlanmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü hiç izlememiş biriyle yapmak istiyorum. Yoksa yani işte Arda ile Özgün ile Burak da falan oturur. Hani gayet eli yüzü düzgün bir iş çıkarırız gibi geliyor bana. Ama hani orada işte daha önce izlememiş insanların izlemeye başlamasıyla birlikte onların bağ kurabileceği, dinleyici olarak bağ kurabileceği biriyle bir podcast yapma fikri çok daha ilgi çekici geliyor bana açıkçası. O yüzden biraz onu bekliyorum açıkçası. Dr. Jack Shepard NBA takımı olsa hangisi olur? Ya Lost'u ilk izlediğinde hani Jack'ten nefret etmem ya da işte bir noktada abi artık ne olur Allah aşkına bir dur bir şey yapalım bir sakin sakin izleyelim bu kadar agresifleşme falan diyesi geliyor insanın ama Lost'u ikinci üçüncü izleyişimde hani karakter bağlamında benim en çok şaşırdığım şeylerden biri şey oldu. Jack'in yaptığı her hareketi Kate'e duyduğu aşktan yaptığı gerçeği oldu. Hani o noktada bir NBA takımıyla özdeşleştirmek kolay mı Jack'i bilmiyorum. Ama böyle abi artık ne olur bir dur azıcık sakinleşelim noktasında özdeşleşebileceğimiz takım şey olabilir. Atlanta falan olabilir. Çünkü onlar biraz işte haldır haldır top oynuyorlar ya. Ya da işte bu sezon üzerinde Washington Wizards olabilir diye düşünüyorum Servet'cim. Emirhan Biron sormuş. Sizce karantina süresince kimler şutuna çalışmıştır? Bunu ciddi ciddi konuşup Antetokounmpo umarım şutuna çalışmıştır muhabbeti yaptığımıza şu anda inanamıyorum ya. Tivorlu Captain Price sormuş. Aras Bayram abime sorumdur. Canım buyur. Bugün beraber alkol tükettiğimiz hanımefendinin en yakın arkadaşıyla uzunca bir süre flört ettik. Durumu lehime çevirebilir miyim? Çevirebilirsem nasıl çevirebilirim? Şimdi abicim bu karantina döneminde flörtleşme işleri çok artmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü işte insanlar evinde kısıldı sürekli işte yazacak, işte zamanını harcayacak. Birilerini arıyordur. Dolayısıyla hani çoklu flört ortamları doğmuştur diye tahmin ediyorum. Bu çoklu flört ortamından çıkar çıkmaz bir hanımefendi seninle içmeye gidiyorsa o hanımefendinin bana yani sana ilgisi vardır gibi geliyor. Böyle bir ortamdan çıkışta ilk buluşacağın insan da muhtemelen bir ilgi duyuyorsundur. Daha önce flörtleştiğin hanımefendiye dair herhangi bir sözün, herhangi bir İşte ya biz şuyuz, biz buyuz gibi bir durumun olmadıysa yakın arkadaşlık çok önemli değil bence bu tür durumlarda. Dolayısıyla lehine çevirmemek için hiçbir neden yok. Hangisine daha yakın hissediyorsan, hangisinin sana daha yakın hissettiğini düşünüyorsan oradan yürü derim ben. Bu aşk meşk işlerini siz daha gençsiniz bir kenara bırakın. Yolunuz yolumuzdur. Nereyi uygun görüyorsanız oradan yürüyün. Kimseye kendinizi bağlamayın diyoruz. Boris et Yeltsin Boris sormuş.
Bence buradan bir spin-off podcast'e gidip Aras Bayram'la ilişki tavsiyeleri gibi bir şey başlatılabilir yani.
Daydar Hümen. Boris et Yeltsin Boris sormuş. Yeltsin 3'le. Bir insan niye Boris Yeltsin sever ya? Ben bunu Boris Yeltsin'le bir ara konuşmak istiyorum. Welcome back guys canım. ABD'de yaşanan olaylar sonucu Steve Kerr'ın tweetleri, Towns Brogdon, Jaylen Brown'un eylemleri, LeBron attığı Instagram postuyla gotluk yarışında kat ettiği yolunu ve son olarak hizmetin hizmetkarını Boston sokaklarına inmesine neler diyorsunuz? Hizmetin hizmetkarını bir kenara bırakıyorum. Bu tür figürlerin, bu arada yani hani saydıklarının çok çok ötesinde işte birçok NBA oyuncusu, birçok takım sahibi, birçok koçlar özellikle inanılmaz şey bu konuda. İngilizce bir şey söyleyecektim söylemeyeceğim. Çok daha fazla konuşuyorlar yani. Evet Arda ne diyorsun bu insan? Ben şey diye düşünüyorum. Bu insanların bu platformu kullanmak için ellerinden geleni yapmasının en doğrusu olduğunu düşünüyorum Arda.
Ben de öyle düşünüyorum. Yani herkesin burada faydalı destek veren görüşlerine yer vermek gerekiyor. Greg Popovich'le Steve Kerr'ın podcast'i vardı bugün. Ona baktım. Tamamını dinlemedim ama çok etkileyici mesela o da. Yani üç beyaz insanın bu konu hakkında nasıl konuşması gerektiğini örnek bir podcast'ti. Amerikalılar açısından konuşuyorum. Biz de Türkiye'deki Türklerin hepsi zaten dışarıdan bakan olarak bakıyor.
Sonuçta abi hayır bak şu bence şu çıkarımı yapmalıyız. Bu işi üç tane beyaz konuşuyorsa ayrıcalıklarının farkında olarak konuşmalılar. Biz de bu işleri konuşacaksak buradaki sistematik ırkçılığı, kurumsal adaletsizliği konuşmaya başlayacaksak bizim ayrıcalıklarımızın orta üst sınıf ayrıcalıklarının farkında olarak bu bilinçte bir numaralı çıkış noktası bu olmalı. Yani bir ortaklık kurabiliriz. Bu şeyden kaçınmamıza hiç gerek yok bence.
Benim söylemeye çalıştığım hani buradaki Türkiye'de yaşayan herkes sonuçta dışarıdan bakıyor. Onlar daha içinde olduğu için, Amerika'da olduğu için onlar için daha zor konuşması.
Yo, biz tabii, çok tabii, daha kesinlikle, rahat kesinlikle
konuşabiliriz Amerika'daki olaylar hakkında. Onu kastediyordum. Onlar o kendi dünyalarında nasıl konuşması gerektiği için iyi bir örnek sergiliyor. Biz de ben de senin dediğine katılıyorum. Biz de konuşacaksak tabii ki bence önceliğimiz kendi ülkemizdeki ırkçılıklar olmalı ya da daha yakın bölgelerimizde başlasak bu işe daha iyi olur gibi düşünüyorum. Yoksa çok çok daha büyük problemlerimiz var. Tabii ki bizim de destek olmamıza engel değil. Yani o konuda açıldığı zaman bir arkadaş ortamında ben Amerika'da yaşamıyorum bu konu hakkında görüş bildirmeyeceğim desin demiyorum kimse ama.
Yok yok ben sana zaten karşı olarak söylemedim. Bizim de oradan çıkarabileceğimiz dersler olabilir diye söyledim.
Evet evet. Böyle benim görüşüm.
Akkol eklemek istediğim şey var mı?
Yok.
Şafak Giloğlu et Şafoli. Özgün sen gidiyor musun bu arada?
Vallahi yani çok gürültü yoksa kalabilirim ama.
Yok son soru zaten. Yani kaçırdığım oldu muhtemelen. Ne oldu kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Çok soru gelmiş şimdi. Çok teşekkür ederiz. Son sorumuz Şafak Giloğlu et Şafoli 12 sormuş. Umarım iyisinizdir. Günleriniz bir nebze güzel geçiyordur canım. Çok teşekkür ederiz. Soru olarak Amerika'da yaşanan olaylar oyuncuları ve seyircinin NBA'yi kanalize olması ne kadar etkiler? Yayıncı kuruluşlar ya da NBA oyuncuların aktivistliğine ne kadar sıcak yaklaşır? İyi yayınlar. Arda.
Bence iyi yaklaşmak zorunda NBA zaten bu konuda hassas bir durum. Bence olumlu yaklaşacaklardır bu aktivistliklere. Bu arada NFL'de yapılan protestoların da karşılık görmemesinin, NBA'ye geçmemesinin biraz acısını çekiyoruz şu anda. NBA adına konuşuyorum. Bu yüzden de bence biraz daha alan tanıyacaklar. Çünkü orada bir baskı yapıldı süperstarlara. Özellikle LeBron James'in bu hareketi desteklememesi için konuşuldu ve desteklenmedi. Bunun da karşılığını verecekler gibi hissediyorum bir şekilde. Bundan bahsedecektir.
Ben de yani hani mutlaka özellikle ırkçı kesimden tepki olacaktır. Libertar kesimden de tepki olacaktır NBA oyuncularının aktivizmine. Ama bu tepkinin de dalayarakçı bir tepki olduğunu söylüyoruz ve kapatıyoruz efendim. Geri döndük yaklaşık 2 ay sonra. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bundan sonra daha sık yapmaya çalışacağız. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.